Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.
Modern Türk Edebiyatı Okumalarına hoş geldiniz. Kitap tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Geçen hafta yarım asırdan fazla bir süre evvel Türk Edebiyatı'na kazandırılmış, Türkçe'ye kazandırılmış bir kitaptan, sanatın gerekliliğinden bahsetmiştik. Bu hafta ise sıcağı sıcağına daha yeni tercüme edilmiş, Metis Yayınları tarafından çıkartılan Buyung Chul Han'ın Palyatif Toplum, Günümüzde Acı adlı kitabından bahsedeceğiz. Şiddetin topolojisi, şeffaflık toplumu, zamanın kokusu derken Buyung Chul Han Palyatif Toplum'la 2022 yılında bizleri karşıladı Türkçe'de. Metis Yayınları'ndan çıktı. Haluk Barışcan tercüme etti. Çok güzel, temiz bir çevirisi var kitabın. Ufak tefek dizgi hataları varsa da Metis genelde güzel kitaplar çıkartıyor. Acı sürekli karşısında durduğumuz fakat üzerinde pek düşünmediğimiz bir kavram galiba. İnce, küçük bir kitap. Bir solukta okuyabileceğiniz bir kitap. Ama bir solukta hazmedebilir misiniz? Ona bir garanti veremiyorum tabii ki. Algofobiden, acı korkusundan bahsederek başlıyor. Mutluluk zorlaması nedir? Hayatta kalmak, acının anlamsızlığı, kurnazlığı veya hakikat olarak acı. Daha sonra poetikasından, acının diyalektiğinden, ontolojisinden ve etiğinden bahsederek bitiriyor kendisini. Bana acıyla ilişkini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ernst Jünger, kitap boyunca da sık sık adını alacağı Ernst Jünger'in bir sözünden alıntıyla başlıyor. Acı korkusu kavramını ortaya koyabilmek için. Acılar bizim nasıl bir toplumda yaşadığımızı ortaya koyan kavramlardır. Daha doğrusu acı doğrudan doğruya bizim ve toplumumuzun şifreleridir der ve acı korkusundan günümüz için bahsedersek acı korkusundan bahseder. Tabii ki buradaki acı hem bizim kendimizi anlamlandırmamıza, kendi varlık alanımızı kurgulamamıza ilişkin bir bilgi veriyor. Bu kitap bu açıdan önemli. Ama diğer taraftan da edebi eserlerde sıkça karşımıza çıkan haliyle acının görüntüsünü anlamlandırabilmemiz için önemli ipuçları sunuyor. Günümüzden bakarsak meseleye, toplumun içerisinde genel bir acı korkusu hakim. Ve bu acıdan korkmak, sürekli acıdan kaçmakla mümkün oluyor. Sürekli bir anestezi veriliyor. Toplumsal kendiliğimizden de toplumsal alana kadar gidiyor. Buradan siyasete yansıyor. Arkasından psikolojiye yansıyor vesaire. Palyatif toplum başlığını söylemiştim. Kitabın girişinde palyatifin ne olduğuna dair de önemli bir not var. Latince manto anlamına gelen pallium ve bundan türeyen paltoyla örtünmek anlamına gelen palliar sözcükleri var. Palyatifin kökeninde. Tıpta temeldeki hastalığın tedavisinin mümkün olmadığı durumlarda hastanın şikayetlerini, esas olarak da acılarını gidermeye yönelik tedaviyi tanımlamak için kullanılır diyor. Yani ağrı kesicilerle biz günümüz toplumunda sürekli bu acının üstünü örtmeye veya mümkünse kaçmaya, mümkün değilse üstünü örtmeye çalışıyoruz. Bu politikada da böyle. Psikolojide de böyle. Değişen toplumla beraber psikoloji de değişiyor. Buyung Chul Han'a göre toplumun olumsuzluğunun ne olduğunu ortaya koymak ve bu olumsuzluktan kurtulmaya çalışmasına ilişkin adımlar atacağına, artık psikoloji, negatif psikolojiyi terk ederek daha sıhhati, mutluluğu ve olumluluğu içeren pozitif psikolojiye yöneliyor. Bu elbette performans toplumuyla örtüşen palyatif toplumun zayıflık belirtilerini de ortadan kaldırmaya yol açıyor. Siz artık günümüz toplumunda performansınızla, yani yapabilmelerinizle bir aradasınız. Hal böyle olunca acı çekmenin pasifliğine yer yok bu toplumda. Ne bireysel olarak kendi içinizde ne de toplum içerisinde. Tüm bunlar günümüzde acının kendini ifade imkanlarının kaybolmasına yol açıyor bu Jungçularına göre. Yani buradaki palyatif toplum aynı zamanda bir beğendim toplumu. İngilizcesindeki gibi söylersek like. Her şey bir beğeni kazanana kadar düzleştiriliyor. Like'ı ağrı kesiciyle bir arada tutuyor. Ya günümüzün ağrı kesicisidir diyor. Çünkü her şey artık bizzat hayatın kendisi, her şey derken bunu kastediyorum. Instagramlanabilir olmalı. Evet, kendisini telaffuz edemeyişim ona ne kadar uzak olduğumu da gösteriyor mutlaka. Olumluluk cürufu diye tercüme etmiş tercüman burayı. Her şey Instagram'ın içerisinde like'ı alabileceği ana kadar kesilmeli, biçilmeli, yontulmalı ve o like'ı alabilmeli. Toplumdaki bu durum günümüzde sanatı da doğrudan doğruya etkileyecek. Bu da beğendim korsesinin içerisine sanatı tıkmaya çalışacak. Fakat burada tüketilebilir olmak, görünür olmakla aynı şey mi? Böyle bir paradoksun içerisinde geliyoruz. Halbuki sanat ürpermek demekti. Adorno'nun söylediği gibi diken diken olan tüylerim alıntısını yapmış. Siz burada ürpermekten aciz bir bilinçseniz eğer, haliyle şeyleşmiş bir bilinç oluyorsunuz. Ötekini dışarıda bırakıyorsunuz. Bu tamamen toplumun içerisinde ortaya çıkan acıdan ortaya çıkan bir korku. Halbuki acı ilerleyen bölümlerde de söylediği gibi hayatı anlamlandıran şey, varlığı, hakikatin ta kendisi ve ontolojide söyleyeceği gibi varlığı anlamlandırabilmemize, kendi varlığımızı ve dünyada var olabilme, Heidegger'in söyleyeceği gibi anlamlandırabilen bir kavram. Siz acıdan korkmaya başladıkça, acıdan kaçmaya başladıkça işte bu anlamlandırmayı ortadan kaldırıyorsunuz. Bunu da sağlayan etkenler var. İşte sosyal medyadan, psikolojisinden tutun da politik araçlara kadar. Bunların hepsi sizin acıyla olan ilişkinizi yeniden değiştiriyor. Disiplin toplumundan, şiddet toplumundan ve günümüz toplumundan bahseder. Disiplin toplumu olumlayıcı niteliktedir daha ziyade. Burada acı hala yapıcı bir rol oynamaktadır. Çok değişkendir, çok değişken uyarılara açıktır. Fakat endüstri sonrasına geldiğimizde insan artık acıyı anlamsız ve yararsız görür. Onun yerine doğrudan doğruya olumlulu yönlere bakmaya çalışır. Yani mekanların yerini huzur verici anlamlar alır. Sizin bir disipline edici mekanlarınız var ama öbür taraftan insanlar endüstri toplumuyla beraber buradan uzaklaşıyor, huzur verici alanlar aramaya başlıyor. İktidarların yeni formülü de bu. Mutlu ol. Mutluluğun olumluluğuyla acının olumsuzluğunu yer değiştirmeye başlıyorsunuz. Bu aslında özgür ol demektir. Özgürlükle beraber, özgür kılıçla birlikte sömürmek demek. Özgür ol ama öbür taraftan da itaatkar ol. Bu yıkıcı bir zorlama oluşturur Çulhan'a göre. Akıllı iktidarlarda özgürlük ve gözetim birbirinden ayırt edilemez hale gelir diyor. Yani bir taraftan alabildiğine özgür olmanız istenir ama öbür taraftan da tam iletişim, tam gözetim haline gelir. Mutluluğa zorlanan bir toplumda peki neler gerçekleşir? Yani acı hem bedensel hem de ruhsal anlamda iz bırakan bir takım sosyoekonomik çarpıklıkları yansıtır. Aşırı miktarda alınan ağrı kesicileriniz mesela acıya yol açan toplumsal koşulların üzerine örter. Bu acının bir dil olmasını hemen arkasından da eleştiri haline gelmesini engelliyor. Nesnel hale getiriyor. Acının içerisindeki dili, sembolik formu ortadan kaldırmamıza sebep oluyor. Aslında diğer bir şekilde söylersek, sosyal medyayla, işte bilgisayar oyunlarıyla birlikte anestezik bir etki gösteriyor ve toplumsal bu sürekli anestezik etkiye maruz kalan toplum bilgiyi ve düşünmeyi, daha doğrusu hakikatten uzaklaşmayla karşı karşıya kalıyor. Burada hayatta kalma içgüdüsünden de belki bahsetmek gerekir. Palyatif toplum bir hayatta kalma toplumu her şeyden evvel. Ama hayatta kalma uğruna sürdürülen o kıyasiye mücadele mesela bir pandemiyle, bu kitap pandemiden epey alıntılarla ilerliyor, bir viral vahamet kazanmıştır. Acı korkusu en nihayetinde ölüm korkusudur ve insanın bununla yüzleşmesi gerekir. Bu pandemi o sosyal mesafeye uymayla birlikte virolojinin teolojiyi yerinden ettiğini görmüştür. Değil mi? İnsanların bir farz haline gelmesine yol açıyor. Ölüm veyahut da virüs hayatın içini boşaltıp hayatta kalma haline getirdi. Din adamları bile mesela diyor kendisi, maske takmayı ve sosyal mesafeyi uygulamayı kendilerine şiar edindiler. Hayatta kalma histerisi hayatı optimize eden bir simge haline dönüşmüş oldu. Ama bir taraftan da acının olmadığı bir yerde. Acının olmadığı yerde işte uygun zamanda ölemeyen zamansız ölmek zorundadır diyordu. Yaşlı olmadan yaşlanırız. Acının olmadığı yerde anlamın ortadan kalkmış olması meselesi var. Anlamlandıramadığımız anda ortaya koyacağımız olumluluk toplumunun da bir anlamı kalmıyor. Palyatif toplum bir olumluluk toplumudur dedik ve bunun da sınırsız bir müsamahası var. Karakteristik özelliği bu. 3 tane de sloganı var. Çeşitlilik, topluluk ve paylaşma. Ama bunlar neyi çeşitlendirecek, neyi paylaşacak? Birinci bölümde söylediği acı sanatını hepten yitirmiş durumda oluşumuz, çünkü acıdan kaçıyoruz ve acıyı hissetmememiz için sürekli psikolojik olarak sosyal medya üzerinden veya politik argümanlarla sürekli anestezi uygulanıyor. O zaman acı çekme sanatını yitirdiysek bedensel bir azap olarak sembolik düzenden çıkıyor. Valeri'yi burada hatırlatır bize acının hiçbir anlamı yok deyişini. Dolayısıyla meseleye edebi açıdan biraz bakarsak, 20. yüzyılın şairinin, romancısının acı çekmeyle ilgili ne hissettiğini tam olarak ontolojik veya diyalektik olarak neler ifade ettiğini anlayabilmemiz için o dönemin, o toplumun gerçeklik küresini ortaya koymamız gerekir tam anlamıyla. 16. yüzyıl içinde geçerli, 20. yüzyıl veya 21. yüzyıl içinde geçerli. Aksi takdirde şairin, sanatkarın ne dediğini tam olarak anlayamayız. Bu da bizi edebi eseri anlamlandıramamaya götürür. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi budur. Acının anlamsızlığını anlayabilmemiz için veyahut da acının o dönemde ne anlama geldiğini anlayabilmemiz için yazıldığı, edebi eserin yazıldığı dönemin gerçekliğini, kendi İhsan Hoca'nın, İhsan Fazlıoğlu'nun söylediği gibi kendi gerçeklik küresini tam olarak ortaya koyabilmemiz lazım. Aksi halde bugünün palyatif toplumunun üzerinden acıya bakarsak Fuzuli'nin veya belki bir Tevfik Fikret'in ne demek istediğini hiçbir zaman anlayamayacağız. Anestezi altındaki halimiz, anesteziye maruz kalmamış veya başka bir acı gerçekliği içerisindeki sanatkarı anlamamıza yetmeyecek. Burada anlamdan arınmış olmak, artık anlatamayan, yani çıplak bir hayatta mümkün olan anlamsız acıdan, onu anlamlandıramamaktan da ileri geliyor. Çulhan'a göre söylersek şeyleşme. Siz ötekini şeyleştirdiğiniz anda acıyı anlatamazsınız. Yani niçin? Testeye göre, çünkü acı dili bozar. Acının başladığı yerde cümleler kesilir. Boş kalan yerler ancak acıyı anlatabilir, ama orada da sadece varlığını işaret edebilirsiniz. Ama Freud'a geldiğinizde kişi engellenmeye işaret eder buradaki acısı ve bu engellenme yüzünden kişinin öyküsünü sürdüremediğini görürüz. Tedavi nedir? Psikolojik tedavi. O da zaten o engelinden, konuşmaya dair engelinden onu kurtarmayı amaçlar. Yani tekrardan acının dışına çıkarılabilmeyi amaçlar. Bugüne geldiğimizde peki durum ne? Bugün anlatı sonrası bir dönemde yaşıyoruz Çulhan'a göre. Anlatım değil, sayımdır hayatımızı belirleyen diyor. Geç dönem insanı acıya daha fazla duyarlı. Acı giderek azalıyor. Kendisini giderek azaltan uyaranlara sahip, ama buna karşılık acının anlamsızlığı arttığı için uyaranı artsa bile daha fazla acı vermeye başlıyor. Bir masaldan hareketle bezelye tanesi üzerindeki prenses sendromu diyor. Acıyı çünkü katlanılabilir kılan şey acının anlamlı olması. Onunla yüzleşiyor veya başa çıkıyor olabilmemiz. Acı anlamsızlaştığı anda bizim zihnimizde veya ruhumuzda acı artık katlanamaz hale geliyor. Ne kadar uyaranları azalırsa azalsın, aynı şiddette acının arttığını görüyoruz. Bu bir taraftan da acının kurnazlığı demek. Çünkü yok olmayan şeylerden biridir acı ve sadece görünüşünü değiştirir. Ondan asla kurtulamayız. Denizci Simbat'ı hatırlatıyor bize. Aslında bir balığın sırtındalar değil mi ilk başta? Bu Denizci Simbat'ın ahmaklığından başka bir şey değildir diyor. Bir balığın sırtını güvenilir bir ada zanneden Simbat, insan ahmaklığının kalıcı bir metaforudur. Öyle ki uçurumdan aşağıya atılması an meselesi olmasına rağmen insan kendini güvende zanneder. Junger yine aklın kurnazlığı, Hegel'in aklın kurnazlığı dediği şey için Junger acının kurnazlığını gündeme getirir. Hedefine her türlü yoldan ulaşır demek acı. Keder durmadan çiçek açar içimizde diyordu ya tam bunlar. Belki de tam olarak o. Özellikle acıya da düşman olan bir palyatif toplumda yaşıyorsanız, ki hepimiz o toplumda yaşıyoruz, dilden ve sembolden yoksunluk içerisinde varlıklarını sürdürmekte olan o sesi kesilmiş, kenara köşeye itilmiş acılar artmakta. Ve emin olun bu acılar mutlaka ve mutlaka gelip bulacak. Ne zaman? Yalnızlık ve yalıtılmışlığın arttığı zamanlarda. Özellikle pandeminin içerisinde bu yalnızlık ve yalıtılmışlığın ne kadar arttığını, yanımızda en çok sevdiğimiz insanlardan bile uzak durduğumuzda net bir şekilde gördük. Bunu yalnızlığa ve yalıtılmışlığa siz bir de narsizm ve egoizmi eklerseniz durum daha da vahim hale gelecek. Artan bir rekabet, azalan dayanışma, empati insanların hepsini yalnızlaştıracak ve bu da acıyı güçlendirecek. Başlıklarından bir sonrası hakikat olarak acı, kopuşlar acı veriyorsa bağlar hakiki demektir. Sadece hakikatler acı verir diye başlıyor. Bu alıntısı palyatif toplum hakikati olmayan bir toplumdura götürüyor. Yani kopuşların artık acı vermediğini söylüyor. Çünkü kopuşlar da sanal, sosyal medyanın, sanal dünyanın içerisinde. Acının fark olduğunu, acının bağ olduğunu, acının gerçeklik olduğunu veya acının öz algılamayı hassaslaştırdığını söylemesi de tam olarak bundan. Acı gerçektir, zira gerçeklik etkisi gösterir. gerçekliği her şeyden önce biz acı veren direnciyle birlikte algılayabiliriz. Dijitalleşme dediğimiz şey ise bu direnci azaltır. Süre duran o like, beğendim bir körelmeye, gerçekliğin ortadan kalkmasına yol açar. Dijitalleşme ona göre anestezi uygulamasından başka hiçbir şey değildir. Bu da acının şiddetini artırmasından ziyade hakikatin daha da kavranılamaz olmasına sebep oluyor. Acının poetiği malumunuz olduğu üzere onun şiirsel alanına bakıyor ve daha ziyade Valeri'den hareketle veya Michel Butor'dan hareketle izah edilen bir bölüm. Anestezi acının estetiğini bastırır demiştik. Palyatif toplumda acıyı anlatılır, şarkıya dökülür kılmayı, işte konuşturmayı, bir anlatıya katmayı, güzel bir görünümle örtmeyi, yani oyuna getirmeyi tümüyle unutmuş oluyoruz. Halbuki edebiyat doğrudan doğruya bize bunu sağlıyordu. Ve acı kendisiyle başa çıkılabilir hale geliyordu. Kendisi ne kadar kuvvetli olursa olsun. Dilini yitirmiş olarak sadece tıp tekniğinin, tıp biliminin konusu haline getirdiğimizde o işte ağrı kesiciler anlatımın, hayal gücünün önüne geçmeye başlıyor ve onları uyutuyor. Tıp destekli anesteziler doğrudan doğruya ruhsal körelmeye yol açıyor. Acı bir anlatım başlatamadan henüz engelleniyor. Halbuki asıl olan o acının bir anlatım başlatmasıydı. Bir anlatı ve bununla başa çıkma değil, bir çıkmaz haline gelmekten başka bir şeye yaramıyor. Acının diyalektik deyince ve hemen sonraki bölümde ontolojisi deyince aklımıza malum iki adam gelecek. Hegel ve ontoloji dediğimizde de Heidegger. Diyalektik Hegel'e göre açıklanmış tin meselesi, düşünmek, hesaplamak ve yapay zekadan bizi ayıran bölümlere burada değiniyor. Yapay zekadan insanı ayıran şeylerden bir tanesi o. Zeka arasından seçmek demek. Interlegre. Yani mevcut olanın dışına çıkamaz. Tamamen farklı olanı ortaya çıkarmayı beceremez. Bu anlamda zeka tinden farklı bir şey. Bunu derinleştiren, düşünmeyi derinleştiren şey ise Çulhan'a göre acı. Derin hesaplaşma diye bir şey yok diyor mesela. Derin düşünme diye bir şey var. Peki düşünmenin derinliği nereden oluşur? Hesaplamanın aksine düşünme dünyaya yeni bir bakış sunar. Hatta belki başka bir dünya ortaya çıkarabilir. Yapay zeka dediğiniz ise sadece bir hesaplama aracıdır. Derin öğrenme yetisine sahip olabilir ama deneyim yetisine sahip değildir. Bunu yapan şey ise zekadan ziyade acıdır. Acı zekayı tine dönüştürür. Siz dijital bir toplumun, sanal dünyanın, sanal sosyal medyanın veyahut da işte psikolojinin olumlayıcı etkileriyle beraber baktığınızda meseleye acınızdan uzaklaşır, acıyı göremez, algılayamaz veya onunla başa çıkmayı, onu şiirsel veya bir anlatı haline getirecek duruma gelemezseniz, yani acının poetiğini göremezseniz, yapay zekanın olduğu yere doğru evrileceksiniz demektir. Eğer oraya evrilirseniz, yani zekayı tine dönüştüremez, seniz elbette bir makinenin sizi alt etmesini, sizden daha iyi duruma gelmesini bekleyebilirsiniz. Ayak diremeyi algofobinin üzerine, yani acı korkusunun önüne geçirebilmek gerekir. Ontoloji de aşağı yukarı aynı duyarlılık içerisinde ele alınır. Malumunuz ontoloji deyince zaman düzleminden ve özellikle de mekan düzleminden bakmamız lazım. Acının, ölümün ve acının dijital düzende yer almadığını bu bağlamda söylüyor. Acı ve ölüm olamaz bir dijital düzende. Bunlar sadece oldukları anda ancak bir arıza halinde karşımıza çıkarlar. Dijital düzen yakını mesafesizliğe indirgeyerek acı vermemeyi sağlar. Her şey hemen hazırda olacak, hemen tüketilebilir olacak, yapılamaz olan diye bir şey kalmayacak. Bu sevinçleri ve üzüntüleri tıraşlayan, onları bir hale getiren bir şey. Burada tabii ki sır da ortadan kalkıyor. Sır, yeryüzünün içerisinde, bu düzenin içerisinde öze ait, özümüze ait bir şey. Ama dijital dünyanın sloganı şeffaflık. Bu şeffaflık her türlü gizliliği ortadan kaldırıyor, şeffaflaştırıyor. Yani onu enformasyon şeklinde şeyleştiriyor fakat hazırda tutuyor, elinde tutuyor. Bu enformasyonların gizli bir arka yüzü yoktur der Çal. Acının etiği var mıdır peki? Acının etiği günümüz toplumu için konuşursak duyarsızlaşmadır. Akif'in metinleri bir taraftan aklıma geliyor. Acının en net hissedilebileceği yerdir. Şahsi anlatısında fakat başkalarının çektiği acıları da çok net bir şekilde anlatır ve hissettirir. Burada henüz duyarlılığını kaybetmemiş bir insan görüyoruz. Ama günümüz toplumunda dijitalleşme ile birlikte şiddet içeren görüntülere, mesela oyunların içerisinde, dizilerin, filmlerin içerisinde o kadar çok maruz kalırız ki insanın havsalası, aklı, zihni bu kadar çok şiddet görüntüsünü, bu kadar çok şiddet uyaranını algılayamaz hale gelir ve duyarsızlaşır. Ağrı kesici gibi iş görür. Acılara karşı duyarsız hale geliriz. Yani o ağrı kesiciyi fazla içtiğimizde. Günümüz toplumunun acının etiğine karşı olan durumu da bu tamamen. Acıya karşı duyarsızlaşmak. İnsan sonunda nereye geliyor peki? Sonu, son paragrafıyla kitabımızı bitirmiş olalım. Sürekli mutluluk içindeki acısız hayat artık insan hayatı olmayacaktır. Olumsuzluğun peşine düşen ve onu dışarı atan hayat kendini geçersiz kılar. Ölüm ve acı birbirine aittir. Acıda ölüm önceden hissedilir. Acıyı yok etmek isteyen ölümü de ortadan kaldırmak zorundadır. Ama ölüm ve acısı olmayan hayat insani bir hayat değil, ölmemişlik hayatıdır. İnsan hayatta kalmak uğruna kendini ortadan kaldırır. Muhtemelen ölümsüzlüğe de erişecektir ama hayatı pahasına. Evet, Elias Canetti'den Hegel'e, Heidegger'e, oradan Valerie'ye kadar, Jürnes'e kadar pek çok geniş, hatta bir atıf dünyası var. Kitabın sonuna yerleştirilen notları, bölümler içerisindeki notları, o bahsedilen kitapların varsa eğer Türkçedeki kaynakçalarıyla birlikte konulmuş. Bu açıdan notlar kısmı da ayrıca önemli olan bir kitap. Bu hafta sizlerle paylaştığımız Palyatif Toplum Günümüzde Acı. Umarım faydalı olmuştur. Haftaya başka bir kitapla tekrardan buluşmak üzere. Hepinize selamlar.
Modern Türk Edebiyat Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.